Ayrım 4.
Basit, sıradan, sevimli bir şarkı ya da Aslı'nın öyküsü. Sözcüklerin size birini getirdiğini, birini taşıdığını hiç hissettiniz mi? Onun yazdıkları, küçük kağıtlardaki notlar, anlamsız şekiller, bozuk çivi yazısı. O sabah yine aynı saatte kalktığımda günü tam 24 saat yaşayacağımı bilmiyordum tabii. Lacivert çoraplarım, kırmızılı ekose eteğim, botlarım, saçlarımı toplayış biçimim tam bir liseli kız gibiydi. Ama üstümde arkasına kocaman bir ejderha işlenmiş deri montum vardı, kolları uzun gelen. Tam bir liseli kız gibiydim ama hiç de öyle hissetmiyordum. Okulun kapısından girdim. Uzun, ağaçlı yolu geçerken kaç kişiye günaydın dediğimi yine saymadığımı düşündüm. Bir gün mutlaka saymalıydım. Tarihi binanın duvarlarında tanıdık şeyler vardı yine. Bildiriler, talimatlar, uyarılar, programlar, etkinlikler, tatil önerileri, başarılı öğrencilerin fotoğrafları, öğretmenlerin fotoğrafları. Geçtim, geniş mermer merdivenleri çıktım, sınıfa girdim. Esra'nın yüzü asıktı. İlk ders başladı. Duygularıyla mantığı arasında bir seçim yapması gereken şairi inceleyecektik. Yüzyıllar önce yaşamış biri, tıpkı bizim gibi. Buradan çok uzakta bile olsa aynı şeylerle uğraşıp durmuştu işte. Neye benzediğini bile bilmiyorduk. Sonunda mantığım seçecekti. Ben ne yapmalıydım acaba? Yılın başında beklenmedik, karmaşık, sonu bilinmez bir ilişkinin içinde buluvermiştim kendimi. Peşimden günlerce ayrılmayan, bütün kızların kim bu diye sorduğu biriyle. Serseri gibi görünen ama aslında sıradan biri. Bir serseriden başka her şey olan ama nedense serseri film kahramanlarına benzemeye çalışan biri. Daha ikinci görüşmede biliyordum bütün bunları. Ama sürmüştü. Onun evinde, bürosunda, garsonların onu tanımasından mutluluk duyduğu otellerin barlarında. Birden o güneşli Mart sabahı yüzyıllar öncesinden çıkıp gelen bu şiiri dinlerken, sessizliğin tanımlarını, yalnızlığın görkemli anlatımlarını, içinizi burkan sözcüklerle oluşturulmuş acı anların resimlerini, renkli bir uçurtma gibi, çocukluk gibi uzaklaşan aşkı okurken böylesine sıradan biriyle seviştiğim için kendimi acıdım. Sevmenin yıldız haritasında çıkılan bir yolculuk olduğunu hisseden ve sonsuz bir baş dönmesiyle kendini bambaşka bir gezegende bulan insanlar vardı. Ve ben üstü açık arabasıyla, kış günleri bile çıkarmadığı güneş gözlükleriyle kendisini film kahramanı sanan bir budalayla sevişiyordum. Aklıma nedensiz biçimde renkli balonların, ipeksi giysilerin, uçsuz bucaksız bahçelerin geldiği o sabah önümdeki kağıda notlar alırken artık bittiğini anladım. Ne zamandır ilk kez kendimi iyi hissettim. Sonra büyük balonlar, yeşil yapraklar, sözcükler, imgeler silindi. Yalnızca ona söylemek isteği kaldı. Nevit'e, hiç tanımadığım birine, yalnızca bir kez gördüğüm birine. Sen delisin dedim kendi kendime. Ona ne söyleyeceksin? Sevgilinden ayrıldığım mı? Çarşambaydı tabii. Öğle saatinde herkes hızla çantasını toplarken birbirine nereye gideceğini soruyordu. Yılın ilk güneşinde nereye? İçlerinden herkesin bildiği ama büyüyünce unuttuğu fırtınalar geçen liseli kızlar. Onlardan biriydim. Saçlar açılıyor, montlar, ceketler okul kazağını kapatıyor. Bazıları çıkışta el aynasında dudaklarını boyuyor, kolyeler, bilezikler takılıyor. Onlardan biriydim, onlardan farklıydım. Esra eve gideceğini söyledi. Yüzü hala asık. Yine annesiyle kavga etmişti. Yola çıkınca ayrıldık. Farkında bile değildi. İçimden geçenleri kim bilebilirdi ki o anda? Saatlerce sokaklarda dolaşırken tek isteğimin gerçekten Nevit'e rastlamak olduğunu, bu anlamsız düşüncenin peşinden saatlerce sürüklendiğimi kim anlayabilirdi? Başkalarını aldırışsız, birbirine çarpan, sürekli kaldırımlarda karşı karşıya gelen, birbirinin yanından geçip giden insanların, amaçsız dolaşan, aptalca her geçene bakan adamların, alışverişe çıkmış şık giyimli kadınların, kucağında pasaklı bir çocukla dilenen yaşlıların, klakson seslerinin arasında ona rastlamak mümkün müydü? Buraya ait biri miydi o? Böyle bunlar gibi yürürken omzunuza çarpan biri miydi? Değildi tabii. Porselen bebeklerin durduğu camekanın önünde hem bebeklere hem kendime bakıyordum. Şu komik liseli kız halimle beni görse tanımazdı bile herhalde. Bir hafta önce bir cumartesi Esra ve abisiyle oturduğumuz otelin çay salonunda yürürken görebiliyordum onu. Camekanın içinde bebeklerle benim aramda duruyordu görüntüsü. Yağmurlu bir akşamüstü, ışıkların yandığı, birilerinin yüksek sesle güldüğü, sıradan şeylerden söz ettiğimiz o akşamüstü, Sinan'a merhaba deyip bize gülümseyerek birkaç dakika yanımızda durmasını, Sonra da yürüyüp gitmesini hatırlıyordum. Bebeklerin, benim, yanımdan geçenlerin, mağazanın içindekilerin görüntülerinin üstüne otelin camlarında yağmur, içeride yanan ışıklarla camlara yansıyan görüntülerimiz biniyordu. Akşam eve döndüm. Yemekten sonra odasına geçtim. Televizyonun karşısında, kucağımda telefon, öylece oturdum. Annem girdi, çıktı, bir şeyler söyledi. Telefon çaldı. Esra aradı. Televizyonda haberler, filmler, reklamlar geçti. Babamın yanına gittim. Pek neşesi yoktu. Fazla konuşmadık. Sonra birden onu arayacağımı anladım. Tabii çok saçmaydı. Bana numarasını vermemişti. Adımı söylediğimde hatırlamayacaktı. Bu saatte durup dururken onu aramamı anlamayacaktı. Ne söyleyebilirdim? Kimdi o? Nasıl biriydi? Benimle alay mı edecekti? Cesaretime şaşıracak mıydı? Telefon defterimdeki numaraya baktım. Gururum mu kırılacaktı? Tuşlara basarken artık bilincim bulanmış gibiydi. Sanki büyük bir suç işler gibi yüreğim sıkışıyordu. Kendi kendime belki de evde yoktur diyordum. Acaba çok mu geçti saat? 58. Yalnız mıydı? 23. Telefon çaldı. Hala kapatabilirdim. Hemen açıldı. Uyumuyordu. Merhaba dedim. Adımı söyledim. Sesim çıkıyordu. Gerçekten kısa bir duraklamadan sonra tanıdı. Şaşırmış gibi değildi sesi. Sevinmiş gibi değildi. Kızmış gibi değildi. Nasıldı peki? Yumuşak, sakin, neşeli. Oldukça uzun süren o konuşmada neler söylediğimi, ne anlattığımı ve daha önemlisi bütün bunları nasıl becerdiğimi hiç bilmiyorum. Okuldan, derslerden, şu berbat eski İngiliz şiirinden, televizyondan, Esra'dan söz ettik. Nedense sormasını bekliyordum. Saçmalığa bakın. Hiç ilgilenmediği liseli bir kızın bilmediği sevgilisini nasıl sorabilirdi ki? O zaman ben söylerim dedim. Söyledim. Bunu söylemek için aradığımı da. Sen de mantığını mı seçtin yani? Diye sordu. Hayır, ben duygularımı seçtim dedi. O bütün bu konuşma boyunca benim telefonun kablosunu kıvırıp durduğum, televizyondaki filmde yılların geçtiği, çocukların büyüdüğü, annemin iyi geceler dileyip yatmaya gittiği, evin içinde seslerin kesildiği, ışıkların kapandığı, çalışma masamın üstündeki ıvır zıvırı, dağılmış kitapların isimlerini ezberlediğim, söylediklerimin hiçbirini düşünmediğim, ellerimin bittiğinde bile titrediği o konuşma boyunca yalnızca dinlediğini belirten işaretler verdi. Birkaç soru sordu. Sonra birden artık kapatmam gerektiğini düşünürken, ''Üzgün müsün?'' dedi. ''Üzgün mü? Neden üzgün olacaktım ki? Şu anda en son olacağım şey buydu herhalde.'' ''Aa ne sallağım, tabii ayrıldığım için onu soruyordu. Onu bu yüzden aradığımı sanıyordu. Hayır hayır dedim, üzgün değilim, böyle olması gerekiyordu.'' Başka bir şey sormadı, artık kapatmalıydım. Hayatımda bir kez gördüğüm herkesi aradığımı sanmamalıydı. Telefonu nereden bulduğumu sormamıştı. Esra'dan aldığımı düşünmüş olmalıydı. Nedense onlara bundan söz etmeyeceğinden emindim. Bu konuşmanın ikimiz arasında kalacağını biliyordum. Bu saçma telefona hiç şaşırmadığını, bundan böyle aramızda geçecek her konuşmayı da saklayacağını biliyordum. Tek bilmediğim, aylar sonra bile neden ona, hayatım boyunca kimseye güvenmediğim kadar güvendiğimdi. Kapatırken sonra yeniden aramamı söyledi. Telefonu kapadım. Uyuşmuş gibiydim. Televizyondaki film bitmişti. Birileri şarkı söylüyordu. Odamdaydım işte, dün geceki gibi, önceki geceki gibi, bütün geceler gibi. Az sonra yatıp sabah okula gidecektim. Ama her şey farklı görünüyordu şimdi. Her şeyi başarabilirdim. Tek başıma her şeyin üstesinden gelebilirdim. Bu eşyaların, beni belirleyen bu renklerin, ayrıntıların, anıların, bu yaşam çizgisinin üstünde bir yerdeydim sanki. Kendime çay yaptım, birkaç kitap karıştırdım, eski şiirlere baktım. Kendi kendime bütün konuşmayı kelimesi kelimesine yeniden kurmaya çalıştım ama başaramadım. Sabaha kadar oturup günlüğüme bir şeyler yazdım. Şiirler okudum, müzik dinledim, fotoğraflara baktım. Çarşamba günüydü, sıradan bir okul günü. Bir hayal kurmuştum, hep aklımızdan geçirdiğimiz, ayrıntılarıyla yaşarmışçasına kurduğumuz ama sonra asla gerçekleşmeyen, unutulan hayaller gibi silinip gideceğine, sanki bilemediğim, beni iten, sürükleyen bir güce tutulmuş gibi alıp götürmüştü. İçimden bir ses, bütün bunların saçmalık olduğunu söylüyordu. Yalnızca nazik biri olduğunu, bu yüzden telefonu kapamadığını ya da arayan her güzel kızla konuşan çapkının biri olduğunu ya da hiç aldırmadığını ya da şimdi alay ettiğini. Ama çoğu kez yaptıklarımı engelleyen, yolun dışına çıkmamamı sağlayan o ses şimdi çok cılızdı. Hayat beklenmedik bir anda, beklenmedik bir rastlantıyla değişmez miydi? İşte o görkemli rastlantıydı bizimki, biliyordum. Gerçekten. Hiç haberi yoktu. Kendi yaşamını sürüyordu. Benim yaşamımdaki bütün alanlara girdiğinden, her sabah onunla uyanıp her gece onunla uyuduğumdan, yüzyıllar öncesinden kalma şiirlerden, televizyonda çalınan sıradan bir şarkıdan ikimize ait bir dünya kurduğumdan haberi yoktu. Her öğleden sonra okuldan çıkınca evin kapısına kadar yüreğim çarparak kuruyordum. Ona gitmeyi, onu görmeyi, bugüne dek kimsenin bilmediği şeyleri, beni oluşturan, başkalarından ayıran, gizli kayıtlar gibi bilincimden geçip giden bütün yazıları ona anlatmayı. Ama bütün bu acıklı öyküyü kim dinlemek isterdi ki? Kurgu bittiğinde kendimi onun evinde değil, kendi evimin kapısında buluyordum. Annem giderek daha sinirli oluyordu. Yıllardır kocaman bir odada yatağa bağlanmış yaşamını sürükleyen babam, yaptığı her şakayla yüreğimizden bir parça daha koparıyordu. Sonuna geldiğimizi hissediyordum. İlaçlarını içmiyor, çocuk gibi dilinin altına saklıyordu. Her dönüşümde annemi yine bağırırken, ağlarken buluyordum. Bugün yine yürümemişti. Doktorun verdiği hareketleri yapmamıştı. Sanki bütün bunları çözebilirmişim gibi bana anlatıyordu. Ne söyleyebilirdim ki? Bizim için farkında bile olmadan yapılan basit bir hareket onun için inanılmaz çaba gerektiriyordu. Her gün saatlerce yeniden o unutulmuş hareketleri çalışarak bir bebek gibi öğrenmek zorundaydı. Yalnızca birkaç adım, halıdaki belli belirsiz izlere, duvarların eskimiş yüzündeki çizgilere dek ezberlenmiş bir odada birkaç adım. Ona uğrayan dostlarını nasıl kandırıyorsa bir yerlerden içki buluyor, sonra da anneme yakalanıyordu. ''Bırak artık anne'' diye bağırmıştım bir akşam. ''Yalvarırım bırak artık, ne istiyorsa yapsın. Onun hayatı bu, bizim değil.'' Hıçkırarak ağlıyordum. Her zaman güçlü kızdım oysa. Babamın acımasız şakalarını, kendisiyle, hastalığıyla alay edişini, ölümden söz edişini hep aynı biçimde karşılayan, annem gibi sulu göz olmayan bendim. Ama dayanamıyordum artık. ''Hayır, hepimizin hayatı bu.'' dedi annem. İçeri gidip yatağın yanına diz çöktüm. ''Neden böyle yapıyorsun baba?'' diye sordum. ''Neden?'' Sanki bilmiyormuşum gibi, sanki benim başıma gelse başka türlü davranabilirmişim gibi. ''Benim sevgili kızım'' dedi. ''Dünya güzeli iki kadınla yaşamak kolay mı? Hangi erkeğin başına gelse bunlar olur. Ama ben yine de şanslı sayıyorum kendimi. Hep istediğim bir şeydi bu.'' Yine alay ediyordu. Bu da onun hayata katlanma biçimiydi işte. İlaçlarla da geçmeyen ağrıları, yıllarca bir yatağa saplanıp kalmanın getirdiği sıkıntıyı, sonsuz acıyı düşündükçe öfkemden yerimde duramazdım. İnsan böyle bir şeyi hak etmek için ne yapmış olabilirdi? Daha kötüleri de var gibi cümleler beni ikna etmekten çok uzaktı. Başkaları sokaklarda yaşıyor, koşuyor, birbirlerine acı çektiriyor, sevişiyor, sıradan bir hayat sürüyor, hayatını bir hiç uğruna harcıyor. O burada bütün gün televizyon seyrederek, müzik dinleyerek, kendini biraz iyi hissederse kitap okuyarak, perdeleri açarak, kötüyse karanlıkta, ilaçlarla, iğnelerle, doktorlarla, sonunda mutlaka bırakıp giden, yerini yenisi alan hemşirelerle, durmadan yalan söyleyen dostlarıyla yaşamaya çalışıyordu. Kapının aralığından annemin banyoya gittiğini görünce, ''Hadi git şimdi'' dedi. ''Ağlama, sana hiç yakışmıyor. Bana verdiğin sözleri unutma. Böyle kavgalar her evde olur.'' Durdu, gülümsedi. ''Bizde biraz fazla. Bizim zamanımızda liseliler bugünlerde okuldan çıkınca eve gelmezlerdi. Yoksa artık gezecek yer kalmadı mı?'' Odama gittim ama durduramıyordum ağlamamı. Yorganı ısırarak hıçkırıyordum. Evet, söz vermiştim. Hep benle açık konuşacaktı. Dostum olacaktı. Ama ben de güçlü olacaktım. Yoksa dostluğumuz bozulacaktı. Gidecek bir yer var mıydı gerçekten? Çok uzakta. Her şeyin unutulabileceği kadar uzak bir yer. İnsanın kendisinden başka hiçbir şey düşünmeyeceği kadar uzak. O gece yeniden aradım Nevit'i. Bu kez şaşırtma sırası ondaydı. Tam kapıdan çıkıyordum dedi. Kapatmaya hazırlandım. ''Yarın akşam ne yapıyorsun?'' diye sordu. ''Hiç'' dedim, ''hiçbir şey.'' ''Baleye gelir misin?'' Ne balesi olduğunu bile sormadım. Telefonu kapattığımda inanamıyordum. Acı, mutsuzluk, heyecan, sevinç, gelgitler, hepsi aynı akşamdı. Onun neden hoşlandığını hiç bilmeyerek, aynanın karşısında heyecanlı, mutlu, öfkeli, umutsuz geçen saatlerden sonra küçük bir Lolita'ya benzediğim, beni çocuk sanmaması için elimden geleni yaptığım, asla görmeyecek bile olsa ipek çamaşırlar giydiğim, yatağın üstünün giysilerle dolduğu, karma karışık çekmeceler, buluşacağımız kafenin camlarından onu gördüğüm, görür görmez ve sonra bütün bir gece soluğunun kesildiği, onun gülümseyişi, onun gözleri, onun bakışı, sonunda ışıkların söndüğü, yanımda yan göze bile bakmaya çekindiğim halde hiç dokunmasam da bütün bedeniyle hissettiğim bu yabancının oturduğu, koyu kırmızı ve beyaz uçuşan giysilerle kızların yumuşacık bir esinti gibi müzikle dönüp durduğu, sonra mavimsi bir ışıkta her şeyin ansızın sessizleştiği, soluk alıp verişinizin duyulacağından korktuğunuz görkemli bir ayine dönüştüğü, kulağıma eğilip bir şeyler söylediğinde söylediklerini değil Pek belli olmuyor ama aslında bir savaş anlatılıyor. Sıcak soluğunu duyduğum. Öyle mi? Ben bir aşk öyküsü sanıyordum. Her şeyin büyülü bir ana, bambaşka bir dünyaya, baş döndürücü bir serüvene dönüştüğü o geceyi sonuna dek yaşamak istiyordum. O güne dek hiçbir duamı kabul etmeyen Tanrı bu kez benimleydi. Geçişleri, rastladığı birileriyle konuşmasını, alkışları, değişen ışıkları, değişen dönüşleri, değişen müziği, bana söylediklerini pek hatırlamıyorum. Ama oradan çıkıp, parke taşı sokaklardan geçip, onun evine girer girmez, ona sarılmak, ona anlatmak, onu sevdiğimi söylemek istediğimi çok iyi hatırlıyorum. Tabii yapmadım. Ayaklarım yerden kesilmişti ama yine de yapmadım. Kahvelerimizi içip konuşmaya başladık. Anlattıklarıyla yavaş yavaş yeniden buraya, bu dünyaya döndük. O esrarengiz uzay yolculuğu bitmişti. Ben büyük kanepede, o karşımdaki koltukta oturuyordu. Hiç duymadığım bir müzik çalıyordu. Eski zamanlardan, çok uzak bir yerlerden gelmiş gibi bir müzik. Saatler geçiyordu. Durmadan birbirimize bir şeyler anlatıyorduk. Dinlemiyordum ki. Birdenbire her yanımı saran duvarların içinde, o duvarlara elimi sürerek yürürken, umutsuzca bir kapı, bir geçit, sihirli bir sözcük ararken açılıvermişti işte. Şimdi kimsenin olmadığı bu geçitten yürüyordum. Sanki en küçük sessizlik ya da telefonun çalması her şeyi bozacaktı. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Sonradan bana söylediği gibi, evet, kaçmak istiyordum. Her şeyden kaçmak, bu gizli geçitte kalmak, kimsenin beni görmediği, kimsenin bize ulaşamadığı bir yerde yaşamak. Bir sürü fotoğraf yığdı önüme, yanıma oturdu. Birlikte onlara baktık. Yaşlılığında bile çok güzel, çok zarif bir kadın vardı fotoğraflarda. Annesi aynı onun gibi gülümseyen gözleriyle babası, güzel bahçeli evler, mutlu çocukluk resimleri, başka kentlerde, uzak ülkelerde, uçsuz bucaksız kırlarda, ışıkları yanan dev gökdelenlerin önünde, kulelerin, kiliselerin, eski şatoların, kalabalık sokakların önünde, uzun saçlı, kısa saçlı, soğuktan donmuş, karların içinde, deniz kıyısında asık yüzle dolaşırken, kim olduğunu sormaya çekindiğim kızlar, kalabalık, şakalar yapan, gülen dostlar, düşünceli, umursamaz, alaycı, hüzünlü gözler, birlikte çok zaman geçirdikleri belli olan piyanist arkadaşı. Artık gece yarısını geçiyordu, eve dönmeliydim. Annemin az sonra çılgın gibi meraklanacağını, telefonlara sarılacağını biliyordum. Umurumda bile değildi. Değildi işte. Hiçbir şey umurumda değildi. Gitmem gerekirken kalmam, beni hep böyle davranan biri sanması, az sonra neler olacağı, gitmemi isteyip istemeyeceği, yarın hiçbir şey. Beni nasıl öptüğünü, fotoğraflara bakarken, bir fotoğrafı açıklarken başımı ona çevirdiğimde, çok uzun süren dokunuşları, yavaşlığına şaşıyordum, çok sakinde, kendimi tutuyordum ben de. Orada çevremizde sürekli yer değiştiren abajurların, koltukların, renklerin, kitapların, bibloların arasında yumuşak, kalın halının beyazlığında sevişmeye başladık. Sonra her şeyi unuttum. Uçuşan eşyaların arasına giysilerimiz katıldı. Pencerelerden artık uzaktaki gemiler, geçip giden ışıklar değil, koyu gökyüzü görünüyordu. Uyandığımda kocaman, yumuşacık bir yatakta yatıyordum. Kapalı perdelerden gün ışığı geliyordu. Sokaktan geçen satıcının sesine uyanmıştım. Benim için yabancı bir sesti, yalnızdım. Başucumdaki küçük sehpanın üstünde bir not vardı. Gitmem gerekiyor, mutfakta bir şeyler var, kendine çay yap, öğlene doğru gelirim, istediğin kadar kalabilirsin. Kaçta kalkmak istediğini bilemediğim için saati kurmadım, yazmıştı. Tabii sakladım, sözcükleri ezberleyecektim sonra. Saat kaçtı acaba? Kağıdın yanına bıraktığı kum saatini neden sonra gördüm? Annemi aradım, çığlık çığlığa bağırırken iyi olduğumu, geceyi bir arkadaşımda geçirdiğimi, sarhoş olup uyuduğumu, hemen döneceğimi söyleyip kapattım. Hala sesi geliyordu. Orada, telefonun başında uyku sersemi oturmuş, telefonu kapatmış, pencereden bu evin gündüz görüntüsüne bakarken olanlara, yaptıklarıma hala inanamıyordum. Uzun süre öylece oturdum, düşündüm. Fotoğraflar hala yerlerde duruyordu. Yatak odasında bütün bir duvarı kaplayan askıda giysileri vardı. Düzenli asılmış, tepeden denize bakan salonda büyütülmüş eski gazete kesikleri, dev fotoğraflar, her yere dağılmış farklı dillerde kitaplar. İnsanın nedensiz biçimde kendisini iyi hissettiği evlerdendi burası. O gelmedi. Küçük bir kağıda, uzun zamandır burada değildim. Dönmeye çalışıyorum, kolay olmuyor. Biraz daha kalırsam hiçbir yere dönemeyeceğim. Çünkü annem beni öldürecek, hoşça kal, yazdım. Aslında neler yazmak istiyordum. Söylemek istediğim ne çok şey vardı ama yazamadım. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilemiyordum ki. Dışarı çıktım. Birileriyle konuşmak, gülmek, her şeyin yolunda olduğuna dair bir haber almak isterdim. Günlerden cumartesiydi.